Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1400, Hicri Kameri 18 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 27 Ağustos 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından ben Meysem Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte Tarihten Bir Yaprak Türkiye'den köşe yazarları Nur'a Giden Yol, Umut Işığı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Yeni Bakanlar Kurulu dün rahmetli İmam Hümeyni Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Tahran-İslamabad ilişkilerinin itikadi ve halka dayalı olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, altı komşu ülke Dışişleri Bakanı zirvesi yakın zamanda Tahran'da düzenleneceğini bildirdi. Lavrov ve Emir Abdullahyan, Afganistan ve ikili ilişkileri telefonda görüştü. Kabil patlamalarında can kaybı 60'ı aştı. Ve Biden'la Siyonist Başbakan görüşmesi Kabil'in patlaması dolayısıyla ertelendi. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclisi'nde yapılan güven oy alması sonrası güven oyu alan yeni Bakanlar Kurulu, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'inin de hazır bulunduğu merasimde Bakanlar Kurulu hazır bulundu. Bakanlar Kurulu üyeleri İmam Hümeyni'nin türbesine çelenk koyarak merhumun ilkelerine bağlılıklarını ilan ettiler. Merasimde konuşan İslami İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, halka hizmet etmeyi bize öğreten ve İslam İnkılabı rehberinin de vurguladığı İmam Hümeyni düşüncesinde Allah yolunda halka hizmet söz konusudur ifadesini kullandı. Reis'i, İmam Hümeyni düşüncesinde hizmetin özel anlamı vardır diye kaydetti. Cumhurbaşkanı Reis'i açıklamasının devamında hakikaten İmam Hümeyni halka inanıyordu ve ölçü halkın oyudur diye buyurduklarında gerçekten buna inanıyorlardı. Bu yüzden bu hükümette eksen halka hizmet yolunda idari mekanizmalarda emanetdarlık ve sorumluluktur dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi İmam Hümeyni'nin vurguladığı stratejilere pratikte bağlı olmamız gerekiyor diye ekledi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile Perşembe akşam yaptığı görüşmede Seyit İbrahim Reis'i Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkileri uzun soluklu, dini inançlara ve insan merkezli bir yaklaşıma dayalı olarak nitelendirdi. İrna'ya göre Cumhurbaşkanı şunları kaydetti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran ve Pakistan arasındaki bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirmesi ve güçlendirilmesinin önünü açabilir. Reisi, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesini, Afganistan'da barış, güvenlik ve istikrar için tüm Afgan etnik grup ve grupların etkileşimi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurulmasını da talep etti. Komşular da dahil olmak üzere diğer ülkelerin rolünün yalnızca tüm Afgan etnik gruplarının ve kanatlarının varlığıyla kapsayıcı ve katılımcı bir hükümetin kurulmasını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi de Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için Tahran ve İslamabad arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak İran İslam Cumhuriyeti bölgesel gelişmelerde önemli bir aktör. Beraber özellikle Afganistan'da bölgede barış ve istikrarın inşası ve güçlendirmesi konusunda olumlu ve faydalı işbirliği yapabiliriz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Pakistanlı mevkidaşının 6 komşu ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı yapma önerisini memnuniyetle karşıladı ve İran'ın önümüzdeki günlerde Tahran'da toplantıyı yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahian Perşembe günü Dışişleri Bakanı olarak ilk görüşmesini Tahran'a bir heyete başkanlık eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptı. Görüşmede İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanlarda genişletilmesine vurgu yaparken, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik son aylarda alınan olumlu tedbirlere, özellikle de yakın gelecekte yeni sınır kapısının kurulmasına ve ortak ekonomik komisyonların düzenlenmesine de değindiler. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 3 Orta Asya ülkesinden yetkililerle yaptığı görüşmede Afganistan'daki son durumu da anlattı. İki ülkenin Afganistan'da barış ve istikrara destek vermesi ve tüm etnik grup ve siyasi akımların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına vurgu yapması, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde ele alınan diğer konulardı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı şunları vurguladı. Avrupa, İran ile olan işbirliğinin boyutlarına göre olumlu yanıt alacaktır. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Perşembe günü şunları kaydetti. Avrupa sadece Avrupa Troikası değildir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapan herhangi bir Avrupa Troikası ülkesi eşit derecede olumlu bir yanıt alacaktır. Dışişleri Bakanlığındaki çalışma önceliklerini açıklayan Emir Abdullahian, Dışişleri Bakanlığında komşuluk ve Asya siyasetine daha fazla ağırlık verilecek ancak bu dünyanın diğer bölgelerini görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı şunları kaydetti. Geçmişte ve Avrupa dahil dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkileri geliştirmek için yapılan işbirliği ve çabaları güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Tabii eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in bu konuda önemli bir rolü vardır. Emir Abdullahian'a göre Muhammed Cevat Zarif ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarıyla İran Büyükelçileri geçtiğimiz yıl içerisinde COVID-19 aşısını tedarik etmek ve ithal etmek için çok çalışmışlardır. Dışişleri Bakanı ayrıca aşı tedarikini hızlandırmaya ve bu konuda daha fazla koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz dedi.
İran ve Rusya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hüseyin Emir Abdullahian arasındaki telefon görüşmesinde Rus tarafı Emir Abdullahian'ı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti. Bu telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda genişletilmesine ve bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerin sürdürülmesine vurgu yaptı ve Afganistan'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Lavrov 13. Hükümetin Dışişleri Bakanı olarak Emir Abdullahyan'ın lehine yapılan oylamanın ardından çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı'nı tebrik etmişti. Lavrov'un yanı sıra Suriye, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Sırbistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Umman ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Dışişleri Bakanları da ayrı ayrı mesajlarda Emir Abdullahyan'ı tebrik etti.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, İran Afganistan'ı destekliyor vurgusunda bulundu. Ahmet Vahidi, Perşembe günü ilk çalışma gününde İran Pres muhabirinin sorusuna cevaben şöyle bir açıklamada bulundu. Afganistan, İran'ın başlıca komşularından biridir ve İran İslam Cumhuriyeti her zaman bu ülkeyi desteklemiştir. Vahidi, İranlılar Afganistan'daki krizin farkındalar. Bazı Afgan uyrukluları ülkelerine döndü. Bazıları da Afgan hükümet yetkililerinin koordinasyonuyla ana vatanlarına dönüyor ve İran-Afgan sınırında herhangi bir sorun yok, dedi. İran İçişleri Bakanı, İran, Afganlar arası görüşmeleri her zaman memnuniyetle karşıladı ve çeşitli Afgan gruplarının ve partilerinin ülkelerinin sorunlarını müzakereler yoluyla çözmede olumlu sonuçlara ulaşacağını umar, dedi. Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine de değinen Vahidi, Amerika o ülke halkına sefaletten başka bir şey getirmedi, diye vurgu yaptı.
Afgan sağlık yetkilileri Perşembe akşamı Kabil Havaalanı yakınında iki terörist patlamada ölenlerin sayısının 60'ı aştığını, 150'yi aşkın kişinin de yaralandığını duyurdu. İRNA'ya göre Taliban yetkilileri Amerikan ve İngiliz kuvvetlerinin konuşlandığı Kabil Havaalanı'nın Mavi Kapısı önünde bir terör saldırısı gerçekleştiğini söyledi. İkinci patlama Kabil Havaalanı yakınlarında bir otelin önünde meydana geldi. Taliban grubu patlamaları kınadı ve patlamaların Kabil Havaalanı önünde binlerce kişinin gözü önünde gerçekleştiğini belirtti. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi ve Taliban'ın Kabil Havaalanı'nda olası IŞİD terör saldırıları hakkında Amerika'ya bilgi verdiğini kaydetti. Taliban uluslararası topluma bağlı olduğunu ve teröristlerin Afganistan operasyonları için bir üs olarak kullanmalarına izin vermeyeceklerini de kaydetti. Bombalamalar Amerika Başkanı Joe Biden'in Amerika birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi için 31 Ağustos'ta verdiği son tarih ile ilgili sürece denk geldi. Şimdi de Biden yönetimi Afganistan'dan aceleyle çekilmesi nedeniyle giderek daha fazla eleştiriliyor. Medya patlamaların sorumluluğunu terör örgütü IŞİD'in üstlendiğini bildirdi.
CNN Beyaz Saray muhabiri Amerikan Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında Perşembe günü Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini duyurdu. İRNA'ya göre Beyaz Saray muhabiri Twitter hesabından toplantının Cuma gününe ertelendiğini yazdı. Ayrıca Afganistan'daki güvenlik durumu kötüleştiğinden Almanya Başbakanı Angela Merkel işgal altındaki Filistin'i yapacağı ziyareti iptal etti. Merkel'in ofisinden Perşembe gecesi yapılan açıklamada Afganistan'daki son gelişmeler nedeniyle İsrail Başbakanı ile istişareler yapıldıktan sonra ziyaret iptal edildi, dedi. Bu arada Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadığını ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilediğini söyledi. Stefan Dujarric, Afgan sivillerin ve altyapının hayatlarını korumak Afgan merkezli sivil yetkililerin sorumluluğundadır. Bu olay Afganistan'daki durumun istikrarsızlığını vurguluyor. Ancak Afganistan genelinde acil yardım sağlama kararlarımızı güçlendiriyor vurgusunda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu takımı İsfahan'da düzenlenen Uluslararası Silah Efendileri yarışmasında birinci oldu. İSNA'ya göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri ekibi Dünya Ordusu Askeri Yarışmalarının ikinci gününde İsfahan'da 23 mm ZU topu alanında birinciliği güçlü bir şekilde kazandı. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun İsfahan'daki üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Azer Efruz, İran ordusu ekibinin hazırlık ve uzmanlık kabiliyeti hakkında şunları söyledi. Kabiliyet, teknik uzmanlık ve yüksek moral kara kuvvetlerimizin bariz özelliğiydi. İsfahan'daki yarışmaların ikinci gününde bunu görmüş olduk. Azer Efruz ordu kara kuvvetlerinin silah efendileri için yaptığı eğitime atıfta bulunarak şunları vurguladı. Bu yarışmalara İranlı ekibin tam olarak katılmasına her şey hazırlanmıştı. Dünya orduları uluslararası askeri yarışmaları 2021 silah efendileri İran ve Vietnam, Rusya ve Özbekistan takımlarının yarışmasıyla İsfahan'da düzenlendi.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Peter Stanhoe, Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasına gösterdiği tepkide nükleer anlaşmanın yeniden canlanması müzakerelerinin sürmesini temenni etti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell'in sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın daha önce kendisiyle temasta oldukları bir ortak olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği yetkilisi nükleer anlaşmayı esas rotasına yeniden döndürmek için önemli müzakerelerin sürmesini beklediklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile nükleer anlaşmanın son durumu hakkında Viyana'da görüştüler. Lavrov görüşmede barış amaçlı nükleer enerjiden kullanma dahil ajansın faaliyetlerini de Grossi ile ele aldı.
Türkiye ve Rusya'nın askeri teçhizat geliştirmeye yönelik ortak projeler yürüttüğü bildirildi. Rusya Devlet Savunma Sanayi İhracat Şirketi Rosoboronexport, Türkiye ile kara kuvvetlerine yönelik teçhizatların geliştirilmesine yönelik gelecek vadeden çeşitli projeler yürütüldüğünü, bu projelerin bir kısmının da üçüncü ülkelere yönelik olduğunu açıkladı. Rosoboronexport'tan Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada Rusya ile Türkiye arasında yürütülen bazı projelere yönelik değerlendirmeye yer verildi. Açıklamada Rosoboronexport, Türk ortakları ile birlikte kara kuvvetlerine yönelik teçhizatların geliştirilmesine yönelik gelecek vadeden çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerin bir kısmı da üçüncü ülkelere yönelik denildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftali'de tespit edilen 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla PKK'ya darbe vurmaya devam ediliyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftali'de tespit edilen 5 PKK'lı Türkiye Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Açıklamada en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek denildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 26 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 19.616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısında son zamanların rekoru kırılırken, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ise uyarı geldi.
Siyonist rejim bu yılın başından beri Filistinler için yüzlerce geçici gözaltı kararı çıkardı. Filistin Bilgilendirme Merkezi'ne göre Filistinli savaş esirleri konusunda uzman olan Abdülnasir Fervana, Perşembe günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimi bu yılın başından bu yana Filistinler için 850 idari gözaltı kararı çıkardığını vurguladı.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perşembe günü Lübnanlı liderleri derhal bir kabine kurmaya çağırdı. İrna'ya göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un sözcüsü Stefan Dujarric, şunları söyledi. Antonio Guterres tüm Lübnanlı siyasi liderleri derhal bir ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırdı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ek yorumumuz Orta Asya liderlerinin Afganistan endişesi etrafında. Orta Asya Cumhuriyetleri siyasi liderleri ve yöneticileri Afganistan ve bölge düzeyinde kimi militan grupların ve akımların hareketliliğinden iyice kaygılanmaya başladı. Doğal olarak bu kaygıların büyük bir bölümü emperyalist Amerikan yönetiminin Afganistan ve Orta Asya'daki maceracı politikalarından kaynaklanıyor. Bu kaygıların bir diğer kısmı da Afganistan'daki çalkantılı iç durumla ilgilidir. Bu arada Taliban'ın Afganistan'daki zaferi, Orta Asya bölgesindeki bazı paralel militan hareketlerin şüpheli hamleler yapmasına neden oldu. Bu hareketler son günlerde Orta Asya liderlerinin uykusunu kaçırdı. Özellikle de bu bölgenin liderleri, Orta Asyalı ailelerin dini bilinç eksikliği, yoksulluk ve geçim sorunları nedeniyle militan hareketlerin, özellikle de IŞİD, El-Kaide, Cebhetü'l-Nusra gibi tekfirci terör örgütlerinin faaliyetlerine zemin hazırladığına inanıyor. Şimdi de diğer terör gruplarının faaliyetleri için uygun bir zemin hazırlanmıştır. Bu bağlamda Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Orta Asya ülkelerinde El-Kaide, IŞİD ve diğer uluslararası terör gruplarının, gizli gruplarının varlığını doğruladı. Kırgızistan Diplomatik Servisi Başkanı, El-Kaide ve IŞİD terör gruplarının Orta Asya'daki gizli faaliyetleri konusunda uyarıda bulundu ve açıklamasına şu ifadelere yer verdi. El-Kaide, IŞİD ve kendi tekfirci terörist ideolojilerini yaymakla ilgilenen diğer uluslararası terörist grupların Orta Asya ülkelerinde potansiyel ve gizli grupları olabilir. Ruslan Kazakbayev ayrıca şunları vurguladı. Güvenliğin sağlanması için tüm Orta Asya ülkeleri gerek ikili gerekse bölgesel örgütler çerçevesinde bu riski ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıdır.
Bu bağlamda Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi de Gürcistan'ın Kaketi bölgesinde güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin özel operasyonu sırasında DAEŞ terör grubunun 5 üyesinin tutuklandığını duyurdu. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi şunları duyurdu. 24 Ağustos'ta Devlet Güvenlik Servisi Terörle Mücadele Merkezi'nin güçleri Kaketi bölgesindeki IŞİD unsurlarını tespit etmek için özel bir operasyon düzenledi ve bu operasyon sırasında bu terörist grupla işbirliği yapmak suçlamalarıyla 5 Gürcü vatandaşını tutukladı. Suriye'ye paralı asker alma ve sevk etme gibi faaliyetlerde bulunan yeni IŞİD üyelerinin tutuklanması Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının doğru olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki maceracı ve kaotik çabaları daha da şiddetlendirdiği açıkça görülmektedir. Daha önce Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri, örgüt ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO arasındaki işbirliğinin Afganistan gelişmelerinin oluşturduğu tehditlere karşı koymada yararlı olacağını söyledi. Ancak NATO yetkilileri buna hazırlıklı olmadıklarını söyledi. Böyle bir işbirliğinin sağlanamayacağını bildirdi. NATO yetkililerinden gelen olumsuz yanıt, Orta Asya liderlerini Amerika'nın şüpheli ve düşündürücü hamleleriyle ilgili endişeleri daha da arttırdı. St. Petersburg Devlet Üniversitesi hocalarından siyasi uzman Aleksandr Kenyazev bu hususta şöyle diyor. Afganistan'dan çekilme ultimatumunun belirlenmesine rağmen Amerika bu ülkeyi terk etmeyecek. Sadece varlık şeklinin değişeceği düşünülüyor. Orta Asya'da yaşayan Rus uzman şunları söyledi. Resmi olarak Afganistan'da 2500 Amerika askeri bulunuyordu ancak Pentagon ile resmi bir sözleşmesi olan veya herhangi bir şekilde Pentagon ve diğer Amerika kurumlarının kontrolü altında olan özel güvenlik şirketlerinin kapsadığı kişi sayısı 18 bin ila 25 bin kişi arasında tahmin ediliyor. Aslında bu güçler Afganistan'dan ayrılmadığı müddetçe Amerika güçlerinin Afganistan'dan çekildiği söylenemez. Orta Asya liderlerinin terörist militan gruplarının hareketleriyle ilgili endişelerini özetlersek, şartların Amerika'nın tam olarak bölgeden çekilmediği yönde olduğu, bir belirsizliğin söz konusu olduğu ve bölge makamlarının bundan kaygılı olduklarını söyleyebiliriz.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi etrafında. Cezayir ve Fas arasındaki siyasi gerilimler tırmanırken Cezayir, Fas ile siyasi bağlarını kesti. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Fas'ı ülkesine karşı düşmanca ve hasımca davranışlarda bulunmakla suçlayarak ülkesinin kararının iki ülke vatandaşlarına zarar vermek anlamına gelmediğini vurguladı. Cezayir ile Fas arasındaki siyasi gerilimler özellikle de son aylarda yoğunlaştı. Cezayir'deki büyük yangınlar son sayıda Cezayir vatandaşının ölümüne ve çok sayıda Cezayir vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına neden olurken, yetkililer yangınların kasıtlı olduğunu ve yangınlara terörist grupların karıştığını vurgulayarak iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Cezayir Yüksek Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fas ve Siyonist rejim başta olmak üzere bazı yabancı tarafların desteklediği iki terör grubu olan Al-Mak ve Reşat, ülkenin farklı yerlerinde yangın çıkarmaya başladı. Cemal bin Samayne suikast düzenledi. Bu bağlamda Cezayir yetkilileri bu iki terörist grubun ortadan kaldırılmasına ve Cezayir'in Fas ile ilişkileri görmezden gelmesine vurgu yaptı. Cezayir ile Fas arasındaki ilişkiler Cezayir'in Batı Sahra için bağımsızlık isteyen Polisario cephesine verdiği destek nedeniyle yıllardır gergindir. Ancak son aylarda Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normale döndüğünü açıklamasıyla birlikte gerginlikler daha da arttı. Tel Aviv ile ilişkileri resmi olarak normalleştiren 4. ülke olan Fas Kralı 6. Muhammed'in İsrail ile resmi ikili ilişkiler ve diplomatik ilişkiler konusunda bir açıklama yapması Cezayir'i tepki vermeye sevk etti. Cezayir Başbakanı Fas ve Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesine değinerek Siyonist rejimi sınırlarımıza yaklaştırmaya çalışan gerçek bir dış irade vardır. İç sorunlarımızı kendi aramızda çözmeli ve bizi hedef alan çoklu kriz ve girişimlerden en iyi çıkış yolunu bulmak için kardeşlik içerisinde çabalamalıyız.
Fas ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesi özellikle Fas'ın Cezayir ile olan ilişkilerinde bölgesel krizleri körükledi. Son yıllarda bazı Arap Afrika ülkeleriyle ilişkileri normalleştirerek Afrika ülkeleri arasında nüfus politikası izleyen İsrail, son dönemde olduğu gibi şimdi de bölgede daha fazla var olmaya ve denklemleri kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Son olarak Cezayir ve diğer 14 Arap ülkesinin de karşı olmasına rağmen İsrail-Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak alınmıştır. Rabat-Tel Aviv irtibat bürosu da kısa süre içinde Fas'ta kurulacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızın sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1400, Hicri Kameri 18 Muharrem 1443 ve Miladi 27 Ağustos 2021 Cuma. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1357'de İran tarihinin başlangıcı Şahlık tarihinden Hicri Şemsi tarihine geri döndü. İran İslam İnkılabı'nın zaferinden önce İslam öğretileri kendi çıkarlarına aykırı gören zalim Pehlevi rejimi, İran'ın eski tarihi mefahirlerine dayanarak bu öğretilerle mücadele etmeye kalkıştı. Bu yüzden Pehlevi rejiminin göstermelik meclisinin onayıyla Hicri Şemsi 1355 yılından itibaren İran'ın tarih başlangıcı İslam peygamberinin hicretinden Ahameniş'i silsilesinin şahının taç giymesi tarihine dönüştü. Bu olay İmam Hümeyni ve İran'ın Müslüman halkının öfkesine neden oldu. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1369'da İranlı ünlü hat üstadı Ali Ekber Kahve vefat etti. Bu önde gelen hat hocası Hicri Şemsi 1271'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelerek çocukken kendi dönemindeki önde gelen hat hocalarının eserleriyle yakından tanıştı. Mirza Tahir Katip, Homayun Hemedani ve Ematul Kitab Seyfi Gazvini gibi hocalardan dersler alan Kahve nihayet sanatta kemale erdi. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1395'te İran'da ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Davud Reşidi vefat etti. Beş Şehriver günü İran takviminde İslam dünyasının önde gelen bilim adamı Muhammed bin Zekeriya Razi'yi anma günüdür. Hicri Kameri 251'de Tahran'ın güneyindeki Rey'de dünyaya gelen Razi ilk başta kuyumculuk mesleğini ardından kimyacılık mesleğini seçti. Bu İranlı bilim adamı alkolü keşfeden ilk insan olup çeşitli bilimsel dallarda 250 eser kaleme aldı. ...120 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Muharrem 1323'te Müslüman alim ve fakih Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Mamagani vefat etti. Takvalı bir müçtehit ve üstün bilim adamı olan Mamagani fıkıh usulü dalında büyük maharete sahipti. ...150 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Muharrem 1293'te önde gelen Müslüman alim ve fakih allame Heydar Goli Serdar Kabuli, Kabil kentinde dünyaya geldi. Akli ve nakli bilimleri öğrenen Kabuli, Arapça, İngilizce, İbranice ve Urducaya musallat birisiydi. ...134 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Muharrem 1309'da Şia mezhebinin önde gelen mercilerinden ve fakih Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari dünyaya geldi. 20 yaşında Kutsal Necef Eşref kentine giden Muhakkık Horasani, Seyyid Muhammed Kazım Yezdi, Şeriat İsfahani ve Muhakkık Naini gibi alimlerden dersler alan Hansari, Irak İlmiye Havzası'nın kurulmasıyla birlikte İran'a döndü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Milli beka projesinde dikkat çeken detay.
Cumhuriyet.
İzmir Tabip Odası Başkanı, tanımlanamayan bir mutasyon görülmeye başladı.
Yeni Asya.
Memur zammında hayal kırıklığı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Akif Bekir, 25 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde Yaran'la Mücadele Masalları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yaran'la mücadele yaranlarından tehlikeli masal yoktur. Eğer yangını yangından söndürme yöntemini yalanla mücadeleyi uyarlamıyorsanız tabii ki sanırım iktidar propagandası son iki gün böyle bir şey denedi. Bir çeşit yalanı yalanla söndürme tatbikatı diyelim. Türkiye üstünden Afganları tahliye operasyonu planladıklarını söyleyen İngiltere Savunma Bakanı değil de bakanlığıymış gibi BBC Türkçe İngiliz medyasından haberi aktarırken atıf hatası yapmıştır. Bunu düzeltip özür diledi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Haberin gerisi olduğu gibi duruyor. İngiliz medyası orijinal haberin arkasında özür filan da dilemedi. The Times Türkiye'nin tepkisi üzerine İngiltere'nin o plandan vazgeçtiğini duyuruncaya kadar Savunma Bakanı'ndan da bir itiraz gelmemişti. Ancak ondan sonra Valles biz hiç Türkiye'de merkez kuracağız demedik diyerek çark etti. Amerika'da aynısını yapmıştı. Muhalefetin tepkisi yine hesapları değiştirmişe benziyor. Fakat iktidar propagandası devlet parti ve medya teşkilatıyla iki gün boyunca tozu dumana kattı. Örgütlü bir kampanyayla haberin çöktüğünü, yalan çıktığını pompaladılar. Hatta Akşener'le Kılıçdaroğlu'nu da utanmaları varsa Türkiye'yi düşmanlığı bırakarak özür dilemeye, tepkilerini geri çekip silmeye çağırdılar. Onlar Türkiye'ydi, onlara karşı olan da Türkiye karşıtı haliyle. Böyle üste çıkma pişkinliğine 40 yılda bir İngiliz deyimiyle mavi aydan mavi aya ancak rastlanır. Söyleyen İngiltere Savunma Bakanı değil de bakanlığı olunca sorun kalmıyordu sanki. O zaman Türkiye'yi fikrini sormadan, onayını almadan mülteci tahliye planlarına katmalarında sakınca yok muydu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği misyonuyla çalışan Afganların Türkiye'ye kabul edilmesi için Avrupa Birliği'nden talep aldığımızı söylemişti. Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'e telefon görüşmesinde bunu söylediğini açıklayan da bizzat Cumhurbaşkanlığıydı. Hani yalandı? Hani hiçbir ülkeden bu yönde bir talep bugüne kadar bize iletilmemişti? Aynı gün dışişlerinin kesin kes yalanladığı bir haberi Cumhurbaşkanlığı alelade bir bilgi gibi doğruluyor. Fark edilmeyecek miydi? Sana yalan bana gerçek cinsinden mi sayılacak? Yalanla mücadele ediyormuş gibi göstererek gerçeği niye savaş açılır ki? Başka izah bulamadım. Deneme amaçlı yalanı yalanla söndürme tatbikatı olsa gerek herhalde. Yangında işe yarayabilir ama gerçeğe açılan savaş asla kazanılamaz. Algı operasyonu en fazla belki biraz zaman kazandırabilir. O da mumun söneceği yatsıya kadar. Sorsan iktidar muhalefette değil terörle mücadele ediyor. Güya karşısında yerli bir milli bir muhalefet yok. Terör örgütlerinden talimat alan ve sözcülüklerini yapan, iktidarın şahsında millete ve devlete düşmanca saldıran bir şer ittifakı var.
Faruk Çakır, 25 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde gelir doğru paylaşılıyor mu? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kimi zamlar sevindirirken kimi zamlar da üzücü oluyor. Çalışanlar haklı olarak maaşlarına zam isterken satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarına yapılan zamlardan şikayet ediyorlar. Maaş zammını sevindirirken ekmek zammı da üzüntü verir. Memurlar ve işçiler her dönem aldıkları maaşların yetersiz olduğunu söyler ve daha fazla zam ister. İktidarda da imkanımız yok diyorlar. Herkese istediği kadar zam yapamayız diyerek maaşlara yapılacak zamları askeride tutmaya çalışırlar. Bu güreş yıllardan beri devam edip gider. Yapılan maaş zamlarından memnun olanların sayısı her zaman sınırlı kalır ve daha fazla zam isteği sürüp gider diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Elbette çalışanın da maaşlara zam yapan idarecilerin de kendilerine göre haklı sebepleri vardır. Ancak yapılan zamların insanca yaşama yetecek kadar olması ilk hedef olmalı. Bugünkü şartlarda insanca yaşama yetecek nispette maaş alanların sayısı çok sınırlıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Bilindiği üzere devletin açıkladığı bir asgari ücret var. Ayrıca çeşitli ilan edilen yoksulluk sınırı ve açlık sınırı ölçüleri de vardır. Resmi ya da gayri resmi çalışanlar arasında asgari ücretten daha düşük maaş alanların olduğu bir ülkede gelir dağılımının adil paylaşıldığı söylenebilir mi? Bu noktada sıkıntı çekenlerin başında emekli olanlar vardır. Çok sayıda emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Hele hele şehirlerde yaşamaya mecbur olan emeklilerin geçinmesi hakikaten kolay değildir. Kira veren bir emeklinin sıkıntı çekmediğini kim söyleyebilir? Tabii ki hemen çalışan yeterli ücret almadıktan sonra emekliye nasıl yeterli ücret verilsin sorusu gelir. Türkiye'yi idare edenler her ne kadar çalışanı ve emekliyi mağdur etmedik dese de tablo ortada. Bu bakımdan yapılan memur zammı itirazla karşılaştı. Bazı medya organlarının tarihi zam, çok iyi zam yapıldı gibi manşetleri ancak geniş kitlelerle dalga geçmek anlamına gelir. Esas mesele kişilerden bağımsız olarak Türkiye'nin gelirini adil paylaşamamasından kaynaklanıyor. Kimileri çalışmadan, kimileri az çalışarak ve bazen de 2 ya da 3 maaş aldığı bir zeminde gelirlerin adil paylaşıldığı söylenebilir mi? Daha da vahimi asgari ücret dahi almayan bazı tarafgirlerin bu adaletsiz gelir dağılımını savunmasıdır. Kendisi namerde muhtaç olan bir asgari ücretlinin 3 ya da 5 yerden maaş alanları hararetle savunması büyük bir çelişki değil midir?
Esfender Korkmaz, 25 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde AKP iktidarında gelir dağılımı aşırı bozuldu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü gelir dağılımı ve yaşam koşulları, gelire dayalı, göreli yoksulluk ve sosyal dışlanma konularında bilgi derlemek üzere gelir ve yaşam koşulları araştırması yapmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de gelir dağılımı aşırı bozuldu, yoksulluk arttı. Aslında gelir dağılımını ölçmek fazlaca zordur. Bunun Türkiye açısından önemli bir nedeni milli gelir hesaplarında yer almayan, anketlere yansımayan yeraltı ekonomisidir. Türkiye'de yeraltı ekonomisinin milli geliri oranını %30-%35 arasında tahmin ediyorum. Diğer bir nedeni hane halkı anketlerinde yolsuzluk ve rüşvetlerden gelen gelirin saklanmasıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
MAMAFİH Uluslararası Şeffaflık Derneği 2021 raporunda Türkiye yolsuzluk sıralamasında ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıkların yoğun olduğu ve demokrasi ile tanışamamış birçok ülkenin gerisinde kaldı. Ve 2012 yılından bu yana puanı ve sırası hızlı bir biçimde düşmekte olan Türkiye, bu yıl bir puan fazla almasına karşın son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasındaki yerini değiştiremedi deniliyor. Aşağıdaki tabloda TÜİK verileri ile gelirin nüfusun 20'lik dilimler halinde gelirden aldıkları paylar gösterilmiştir. Yukarıdaki tablo şöyle okunur. 2005 yılından 2019 yılına nüfusun en düşük gelire sahip ilk %20'lik kısmının payı %6,1'den %5,9'a gerilemiş. İkinci %20'lik kısmının payı ise %11,1'den %10,6'ya gerilemiş. Yani fakir daha fakir olmuş. Yine aynı yıllarda orta geliri temsil eden 3. ve 4. %20'lik dilimlerin toplam gelirden aldıkları paylar sırasıyla 0,9 puan ve 1,5 puan azalmış. Bu veriler Türkiye'nin orta gelir tuzağına düştüğünü gösteriyor. Yoksul ve orta gelir gruplarının kaybettiği gelir en zengin 5. gruba gitmiş. Bu grubun gelirden aldığı pay 2005 yılında %44,4 iken 2019 yılında %3,1 puan artmış ve 2019 yılında %47,5 olmuş. %3,1 pay 2019 YSYH'sına göre 30 milyar dolardır. Bu da gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Öte yandan TÜİK'in Gini kat sayısı ve nüfusun en düşük gelirli %20'lik dilimi ile en yüksek gelirli %20'lik dilimi arasındaki fark da gelir dağılımındaki bozulmayı gösteriyor. Gini kat sayısının sıfırdan uzaklaşması ve bire yaklaşması gelir dağılımındaki bozulmayı gösterir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Türkçe Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Türkçe Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Hucurat suresinin 6. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Başkalarından duyduğumuz haberler genellikle iki çeşittir.
Bazı haberler bizim iş ve yaşamımızla ilgisi yoktur ve toplumumuzda ve çevremizde meydana gelen olaylarla ve gelişmelerle ilgilidir. Ancak bazı haberler bizim iş ve hayatımızla ilgilidir. Biz bu haberlere göre ne yapmalı ve nasıl tepki vermemiz gerektiğine karar vermeliyiz. Bu ayet ise ikinci çeşit haberle ilişkin olup şöyle buyurmakta. Bu tür durumlarda her türlü karardan ve uygulamadan önce haberi veren kişinin doğru mu yoksa yalan söyleyen biri olduğunu araştırın. Acaba size verdiği haber kişisel garez veya amaçlar doğrultusunda mıdır yoksa dışarıda gerçek bir olayı mı anlatmaktadır? Eğer duyduğumuz haberin üzerinde oturup düşünmezsek aldığımız habere göre telafisi mümkün olmayan yanlış karar verebiliriz. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Allah'a iman gereği işlerde ve kararlarda biraz durup düşünmektir. Böylece insan yüzeyselliğe ve aceleciliğe kapılmaz. Bu yüzden mümin insan araştırma ve inceleme ehli olup her şeye çabuk inanmaz, meselelere yüzeysel yaklaşmaz. Başkalarından duyduğumuz haberleri velev ki fasık ve günahkar insanlar olsun reddedelim ne de hemen kabul edelim. Bu tür durumlarda haberin gerçek olup olmadığını araştırmalıyız. Zira bazen fasık insanlar da doğru söyleyebilir. Bazı insanlar ve haber ajansları halk arasında yalan yanlış haberleri yayarak toplumda gerginlik yaratmak isteyebilir. O zaman bu tür sosyal zararları önlemek için mümin insan duydukları hakkında araştırma yapması gerekir. Araştırmadan alınan kararlar ve amellerin sonu hüsran ve pişmanlık olur. Birçok durumda pişmanlık fayda etmez. Zira zararı telafi etmek mümkün değildir. La havle ve la kuvvete illa billah.